Merhaba, paraşütle üretim bandı tekniğin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugün yanımda Zafer Çakmak var. Kendisi kod gemisinde çalışıyor. Şimdi bugünkü kaydımız yan yana olacak. Bir önceki kaydımızı uzaktan yapmıştık. Zafer beni kırmadı, ofisimize kadar geldi. Evet Zafer, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben deyim, çok teşekkür ederim. Biraz heyecanım var, ilk kez yüz yüze yapıyorum. Umarım sıkıntı olmaz.
Zafer, o heyecan bende de var, sıkıntı yok.
Eyvallah. Şimdi biraz kendinden ve kod gemisinden bahseder misin bize?
Tabii ki. Ben kod gemisinin kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Ama hani kurucu ortaklığın yanında aslında iş olarak yaptığım şey artık bugünlerde DevOps olarak adlandırılan DevOps Architect gibi bir pozisyonda iş yapıyorum. Daha öncesinde sadece developer ya da sadece yazılımcı, sistemciyken iki tarafta da böyle bir takım işler yaparken hani bu günümüzde artık ikisini de birden yapan adamlara DevOps demeye başladığımız için hani ben de kendime DevOps demeye başladım. Bolca yazılım geliştirme süreçlerinde bulundum. Farklı farklı projelerde çalıştım. Çalıştığım projelerin sistem taraflarında aktif olarak yer aldığım senaryolar oldu. Son 6 yıldır da kod gemisi macerasına başladık. Bununla birlikte 6 yıldır devam eden bir süreç var. Unutmadan şeyi de ekleyeyim tabii. Buraya davet ettiğin için, hani ofisinizde ağırladığın için ayrıca teşekkür ederim.
Önemli değil. Birbirimize teşekkür ederek podcast'ı sürdüreceğiz herhalde biz. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Teknolojiden ziyade İzmir tabanlı bir şirket, değil mi? İstanbul'dan gitmediniz.
İstanbul'dan, yani biz İstanbul'dan gittik. Şirket İzmir'de kuruldu. Kod gemisi birinci gününde İzmir'de olan bir firmaydı.
Peki bu motivasyon neydi burada? Ya çünkü benim bildiğim, tabii şu an öyle midir bilmiyorum ama sizin 5 sene oldu değil mi?
6.
6 sene.
O zamanlar 6 bitiyor.
O zamanlar tam şey değildi. Oturmuş değildi teknoloji olarak. Hani zor olmadı mı teknolojik olarak İzmir'de, hani insan çalıştırmak, bulmak, orada bir altyapı kurmak?
Yani deliler gibi zorlu olan noktalar oldu. Hani biz böyle kendimiz İzmir'e taşınıp İzmir'de şirket kuralım derken yani şöyle bir bakış açımız vardı. İzmir'de sektör çok olabildiğince küçük bir sektör. Bunu biliyoruz. Hani hem İzmir'den İstanbul'a göçen arkadaşlar yüzünden biliyoruz. Hem İzmir'deki şirketlere baktığımızda sayıcı az olduğundan biliyoruz. Yani sektör küçük. Yani bir de şeyi söyleyeyim. Benim ortağımın eşi, benim eşim, üçü de Aydınlı. Yani ben aslında orada biraz iç güveysi sayılırım. Onlar hani o Aydın, İzmir, o tarafları biraz daha benden daha iyi biliyorlardı. Şey diyorduk, evet, sektör olarak küçük bir sektöre gidiyoruz. Ama sektörün küçük olması bize bir noktada avantaj sağlayacak. Sektör burada büyürken hani biz de büyüyeceğiz diye düşünüyorduk. Ama yanıldığımız bir nokta varmış. Sektör küçük değil, sektör yokmuş. Öyle bir nokta oluyor.
Fena olmuş.
O yüzden hani her ne kadar İzmir'de kurulmuş olsak da hemen hemen şirketin ilk yılından bu yana hep İstanbul'da müşterilerimiz vardı. Yani İstanbul'a iş yaptık. İstanbul'a iş yaptığımız için de zaman zaman git gel, zaman zaman uzaktan çalışma gibi bir sürecimiz oldu.
Anladım. Peki o zaman hemen biraz daha teknik konulara geçeyim. Şeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani kod gemisi İzmir'de kuruldu ve sektör de yoktu. Kod gemisi hangi teknolojileri kullanıyor? Yani herhalde böyle çok common, yani herkesin bildiği teknolojileri kullanıyorsunuzdur. Hangi programlama dillerini, frameworkleri kullanıyorsunuz daha çok?
Tabii, yani şu anda en temel odağımızda Java dili ve üzerindeki Spring Framework var. Hani şirketin resmi dili olarak bunu söyleyebilirim. Bunun yanında birazdan daha detaylı konuşacağız sanırım. Hani bir takım DevOps işlerinde kullandığımız işte Bash Script, Groovy Script, Python gibi farklı farklı diller de olabiliyor. Ama temel odak noktamız Java üzerine. Kurulduğumuz zaman bu böyle değildi. Biraz böyle language agnostic gidiyorduk. Yani farklı farklı dillerde hani işin ihtiyacı neyse, hani Ruby ise Ruby yazalım. Atıyorum Node.js'te Node.js yazalım, farklı bir şeyse onu yazalım gibi bir noktadaydık. Ama bu bir yandan avantaj olması kadar bir yandan da dezavantaj oluyor. Çünkü gün içerisinde birden fazla dille çalışmak gibi bir context switch'e girmeye başladığınızda sizin veriminizi düşürüyor. Yani şirketin ilk yıllarında bunu bir karar olarak alıp biz yaptığımız işin tanımını ortaya koyalım ve sadece bu scope'taki işleri alalım ve bu işler üzerine uzmanlaşalım gibi bir noktaya girdik. Bununla birlikte Java ve Spring Framework odağımız oldu. Yani şu anda yazılım ekibi dediğimiz ekip tamamen Java developerlardan, Spring developerlardan oluşuyor.
Yani benim hatırladığım, biz seninle daha önce de çalışmıştık zaten. Ruby ile beraber proje geliştiriyorduk bir şirkette. Şimdi orada sen oradan ayrıldıktan sonra galiba direkt kod gemisini kurdun ya da bilmiyorum.
Tam yok, arada, hatırlayamıyorum. Arada böyle bir yine bir işte bir süre daha çalıştım.
Ama tabii, Ruby ile yazmış, Java ile yazmış.
Yok abi. Aslında orada bir şey de yazdım. O zaman işte yani o zaman tam o sistem yönetimi işleri yapıyordum. Aslında arada bir sistem yönetimi macerası oldu.
Kod gemisinin ilk zamanları Ruby ile proje geliştiriyordunuz.
Evet, Ruby ile proje geliştiriyorduk.
Şu an var mı?
Şu an yok.
Evet,
şimdi artık rafa kalkmış durumda.
Ne oldu? Yani sonuçta o orada bitti mi yoksa proje mi gelmedi? Ya, ne oldu?
Aslında temelde yöneldiğimiz alanla alakalı bir şey. Şeyi söyleyeyim, yani kod gemisi işte yani kuru teknik, yani bir teknoloji şirketi. Evet. Ama biz teknoloji üretmenin yanında bir de danışmanlık veriyoruz. Danışmanlık verdiğimiz firmalarda işte Türkiye'nin kalburüstü firmaları. Yani müşterilerimiz çoğunun zaten yazılım ekibi 300 kişi, yazılım ekibi 500 kişi gibi firmalar. Bu firmalarla çalıştığımız için bu firmalardaki trende biraz uymak zorundayız. Yani şey hikayesi çok vardır. İşte bankaya Ruby satamazsın. Çünkü temelde şey zorluğundan giriyoruz. Evet, biz Ruby geliştiriyoruz. Banka Ruby geliştirmiyor. Tamam, bu bir sorun değil. Bunu bir şekilde bir noktada aşabiliyorsun. Biz işte projeyi aldık. Projeyi işte Ruby odaklı yaptık. Size verelim diyorsun. Karşı taraf şey diyor. Bizim bunun bakımını sağlayacak ya da altyapısını kurup bir yerde bunu çalıştırabilecek kaynağımız yok diyor. Böyle olduğu noktada da hani sen orada doğrudan Ruby ekseninde kalamıyorsun. Aslında şirket olarak yapmak istediğimiz şey biraz daha böyle, yani biraz daha danışmanlık odaklı gittiği için seçtiğimiz dillerde bu odaktaki şeylere kaymak durumunda kaldı. Yani yoksa hani şey de vardı, Ruby'nin yanında AngularJS yazıyorduk. AngularJS 1.2 döneminden. Hani daha böyle Google'ın kendi botu bunu tanımazken biz tanıtmaya uğraşıyorduk. Yani böyle heyecanlar da vardı hayatımızda. Ama yani doğrudan oradan işte bir ürün çıkarıp da ürün şirketi olmak değil de hani proje yapan, danışmanlık yapan bir şirket olduğumuz için piyasada genel geçer diller bunlar olduğu için, yani daha doğrusu Java Ruby'den daha genel geçer bir dil olduğu için temelde Ruby'yi biraz daha arka planda bıraktık.
Ve sonrasında kendi kendini yok etti zaten mi?
Yani yok etti çünkü yaşayan bir proje olmayınca, evet. Hani doğrudan devam eden bir proje olmayınca ikinci planda kaldığı için.
Bu arada yani bu Ruby özelinde değil, yani bugün gidip atıyorum Elixir'de de benzer bir şey yapsan o da olur. Ben sadece hani başlangıçta o vardı, sonrasında sizi takip ettiğim kadarıyla göremeyince... Şu an hani onu bir
tabii
öğrenmek
ki yani,
istedim.
Yani bir de şöyle bir şey var. Kişisel olarak bakışınla, yani kişisel olarak bir development yapışın ya da bir dilde çalışma isteğinle şirketin sahibi olarak verdiğin kararlar birbirini yani şirket sahibi olarak verdiğin karar override edebiliyor senin isteğini. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, mesela Ruby yazmak istiyorum. Bugün Türkiye'de Ruby developer aradığınız zaman zaten sayıca az. Yani ekosistem hani önceden küçüktü, bir ara büyüme trendine girmişti. İşte globalde Ruby Rails şeyinin popülaritesinin azalmasıyla birlikte yine bir küçülmeye girdi diye, evet, görüyorum. Benim de hani community takip ettiğim kadarıyla. Yani bu sadece Ruby için değil, işte şu anda konuştuğum arkadaşlar. Mesela Python developer arayan için de aynı dertler var. Python developer'ı da böyle hani sayıca az. Yani bugün siz işte Java developer ya da .NET developer dediğiniz zaman bu diller genelde üniversitelerde anlatılan, üniversitelerde öğretilen diller oluyor. Ve işte yeni mezun birisinin bu dilleri bilme ihtimali oldukça yüksek oluyor. Ve daha kolay birilerini bulabiliyorsunuz. Daha kolay birilerini takıma adapte edebiliyorsunuz. Tabii bunun bir dezavantajı da var. İşte üniversitede herkes Java gördüğü için... İşte ortalık ben çok iyi Java biliyorum diyen CV'lerle dolu oluyor. Ama mesela birisi gerçekten CV'sini ben Ruby biliyorum, ben Python biliyorum yazdığı zaman onu tutup kenara şey diyebiliyorsun. Sen bunu nereden öğrendin? Abi ben işte sınavlardan sonra çıktım, işte oturdum bununla bunu geliştirdim. İşte
açık kaynak bir şeyler yaptım.
Yani Linux Jazz kampına gittim, bilmem bir şeye gittim, Ruby TR ile ilgilendim işte falan filan diyor böyle. Biraz daha böyle aslında... Daha nokta atış insan bulmuş, nokta atış birileriyle iletişime geçmiş oluyorsun. Ama yani bunları artı eksi koyup işte dediğim gibi biraz da hani çalıştığın dilin, çalıştığın framework'ün satılabilirliğiyle alakalı bir şeyler yan yana getirince şu anki noktadayız.
Anladım. Şimdi burada sen DevOps dedin, architect dedin, şeyin nasıl bölüyorsunuz? Yani senin dışında, sen şimdi şirket sahibi olduğu için hemen birçok şapkan olabilir. Senin dışında developerların görevleri neler? Yani backend, frontend, DevOps ya da başka bir şeyler var mı? Nasıl bunu ayırıyorsunuz?
Şöyle aslında temelde elimizde iki tane takım var. Yani şirketi böldüğümüz zaman işte bir development takımı, bir de aslında Atlassian partneriyiz. Yani firma olarak Atlassian partneriyiz. Yani Jira, Bamboo, Bitbucket gibi ürünlerin işte kurulum, destek, danışmanlık, süreç geliştirme gibi bir takım çözümlerini sunuyoruz. Atlassian partnerliği ile birlikte de bu aslında şirketlerdeki CI/CD sürecinin oluşturulması, yazılım yaşam döngüsü süreçlerinin oluşturulması, SDLC DevOps süreçlerinin oturtulması gibi işler yapıyoruz. Yani aslında ekip olarak böldüğüm zaman bir geliştirme ekibi var. Bir de bu Atlassian DevOps ekibi var. İki tane ekip söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var. İşte zaten bakış açısı olarak hani mantalite olarak böyle birbirinden ne yaptığından haberdar olmayan ekipler ya da insanlar oluşturmak yani tutmak istemiyor. Hani önceden böyle şey full stack dediğimiz şeyde konumlandırmaya çalışıyoruz. İşte şu anda developer dediğimiz insanların her biri işte bir Docker nedir, Docker file nasıl yazılır, neler, Docker file'da neler yapılır, işte bir uygulama Kubernetes'e nasıl deploy edilir, bunları biliyor. Yani bu zaten hani temelde işte bu adamların hepsine DevOps diyebilirsin noktasına geliyor.
Yani evet.
İşte DevOps takımı dediğimiz insanlar da hani doğrudan hands-on bir şeyler yazmasa da işte uygulamalarda neler var, işte bir web servis nedir, bir REST isteği nedir, hani bir yerden data nasıl gider gelir bunları biliyor. Hatta işte bazı yerlerde bizim uygulamaların endpointlerini kullanan ve bir yerlerde ufak tefek raporlar yapan şeyleri bu DevOps takımı dediğimiz insanlar yapıyor. Dolayısıyla şey tarzı hani ya ayrım olarak evet hani yazılım ve işte Atlassian DevOps takımı diye bir yani ayrımımız var.
Atlassian'cılar.
Evet, Atlassian'cılar var.
Ve bunlar DevOps'tan sonra. Ya bu adamlar full stack bir iş yapmıyorlar.
Evet, o adamlar full stack yapmıyor. Doğrudan hani development birinci sorumluluğu değil bu adamların.
Anladım. Yani bu adamlar tamamen DevOps tarafında ve sen onları galiba lead mi ediyorsun o tarafta?
Yani zamanla birlikte yani ben evet ben hala technical lead'im ama ekip olarak ekibimizde bir de bu Atlas'ın ekibinin lead'i olan bir arkadaş var. Aslında ekibin planlanması, neyin ne zaman yapılacağı, hangi projenin ne zamana bitirileceği gibi şeylerden artık o sorumlu. Ben hani şirketin biraz yapıca büyümesinden dolayı biraz daha böyle arka planda olmaya başlıyorum. Tabii ki ekibin hani ihtiyacı olan bir takım şeyler de doğrudan yani teknik lead olarak.
Bu Atlassian takım kaç kişi?
Yani 7-8 kişi kadarız. Bunun bir kısmı müşteride doğrudan dedike çalışan arkadaşlar var. Bir kısmı doğrudan ofiste çalışan arkadaşlar var. Bir kısmı da böyle yani tamamen danışmanlık kapsamında zaman zaman yani farklı farklı müşteride dolaşan arkadaşlar var.
Hepsi mühendis değil.
Yok yani sahada dolaşan dediğim arkadaşlar şey normal mühendis şey arkadaşlar, teknik arkadaşlar.
Ha teknik yani satış ya da yok. Şeye gitmiyorlar. Anladım. Okey.
Evet, yani evet. Satışa değil. Satışa değil ama yani şöyle bir şey oluyor. Örneğin siz Jira kullanıyorsunuz. Jira kullanmaya başlamak istiyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir Jira eğitimi istediniz ya da şirketinde çalışmak için bir Jira süreci tasarlamak istediniz. Yani Jira, Bamboo, Bitbucket bunları entegre çalıştırmak istediniz. İşte biz sizinle oturup konuşuyoruz. Diyoruz ki siz hani bir başlangıçta süreç oturtalım. Sizin de ihtiyaçlarınızı dinleyelim. Ondan sonra bir oturtalım. Bir kullanmaya başlayın. İşte bir ay sonra gelelim bir ihtiyaçlarınızı dinleyip tekrar bir takım yerleri revize edelim diyoruz. Ne oluyor işte başlangıçta 5 gün birlikte çalışıyoruz. Sonra size bırakıyoruz sistemi. Bir ay sonra bir geliyoruz. 1-2 gün tekrar çalışıyoruz. Gibi bir süreç oluyor. Yani sahada dediğim arkadaşlar bu tarz şeyler oluyor.
Ve bunlar
bir de doğrudan dedike bazı yerlerde çalışan arkadaşlar var. Yani o arkadaş hani her gün orada, her gün o firmaya gidiyor.
Ve bunlar Java tabanında çalışıyorlar değil mi yani?
Ya İşte burası biraz kırılıyor. Yani evet, Atlassian ürünleri, Jira, Bamboo, Bitbucket, Confluence gibi ürünler doğrudan Java tabanlı. Kendisi Java. Yani orada çalışan bir arkadaş şeyi anlaması gerekiyor. Bir JVM parametresi dediğin zaman ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Ama hani dediğim gibi orada bir geliştirme süreci doğrudan olmuyor. Ama şöyle, ürünleri birbiriyle entegre etmemiz ya da işte şirketin içerisinde kullanılan, yani müşterilerimizin içeride kullandığı bir takım web servislerle entegre olmamız gereken yapılar oluyor. Burada da bu Atlas'ın ürünlerinin sağladığı REST API'ler ve işte müşterinin sağladığı servisleri bir araya getirmek için işte Groovy olabilir, Python olabilir, işte BaseScript olabilir gibi bir takım scripting dilleriyle aslında arada çalışan işte uygulamalar yazıyoruz.
Anladım. Peki son olarak bu takımla alakalı bir soru daha soracağım. DevOps'u nasıl yapıyorsunuz orada? Ben biraz o konulara uzak olduğum için soruyu doğru da soramıyor olabilirim. Yani orada ne gibi bir teknolojiler çalışıyor? Yani
orada mesela, dediğin müşteri mi, bizde mi?
Aslında yani nasıl kurulum yapıyorsunuz? Müşterinin mesela Windows serverları vardır ya da işte bunları nasıl yönetiyorsunuz?
Ya bu tabii ki müşteriden müşteriye değişiyor. Hani Windows server'ı olan, işte ben kendi lokalimde bunu, lokalimde derken kendi data center'ımda bunu çalıştıracağım diyenle, işte ben gidip Amazon'da bir şeyleri deploy edeceğim ya da bir yer işte Azure kullanacağım diyen bir müşteri, birbirinden farklı süreçler olabiliyor. Ama temelde bizim hani oluşturmaya çalıştığımız yapı, şirketin yazılım süreçlerini oturttuğu hani belli bir standart bir düzende, işte uygulamaları atıyorum Java ile yazıyorsa standart olarak Maven kullansın ya da Gradle kullansın. Bir projenin nasıl build edileceği, işte unit testlerden nasıl geçeceği, testten geçme standartlarının oluşturulması, ortamlara deployment'ın nasıl yapılacağının bir standart da oturtulması, bunların otomasyonları, yani mesela işte deployment esnasında normal standart bir yöntem değil de o firmaya özgü bir yöntemle deployment yapılıyorsa, iki tane de ek parametre mutlaka girilmesi gerekiyorsa, buna ilişkin özel yazılması gereken bir şey varsa, bu deployment script'inin yazılması ve buradaki o deployment, yani deployment sonrası sürecin yönetilmesi gibi bir noktada kalıyoruz DevOps ekibi olarak. Senaryo bu.
Anladım. O zaman hazır bu ekipten konuşurken bir şey daha sorayım. Bu ekip nasıl bir sistemle çalışıyor? Yani mesela şey merak ediyorum. Çünkü bu biraz daha şey, product olmadığı için böyle bir agile gibi bir şey olamıyor galiba, değil mi? Yani bir süreç olamıyor.
Agile süreç şu şekilde oluyor. Aslında Kanban uyguluyoruz kendi içimizde. Haftalık olarak planlamalarımız var. Yani şöyle... takım yöneticisi olan arkadaş müşterilerden talepleri alıp, hani ihtiyaçları alıp bunları planlıyor. Mesela hafta başına geldiğimizde aslında o hafta hangi iş, yani havuzumuzda hangi işlerin olduğu belli oluyor. Yani bunlar farklı farklı müşterilerde de oluyor. Bir müşteride yapılacak bir grup iş de olabiliyor. Ekipteki insanlar da o havuzdaki işleri alıp tüketmekte sorumlu. Yani çalışma süreci bu şekilde oluyor. Yani öyle şey değil tabii, yani işte ortaya bir scrum koyalım, haftalık puanla bir şeyler, yani bir velocity yakalayalım gidelim değil. Ama tamamlanması gereken tasklarımız var ve bunları tamamlamak için hani elimizden geleni yapalım şeklinde bir senaryo oluyor. Şey olduğu için, hani danışmanlık işi olduğu için ve birden fazla müşteriyle çalıştığımız için, yani çok ani değişik bir takım süreçler olabiliyor. Yani örneğin işte biz normal planlamamızı yaptıktan sonra bir müşteri şey diye gelebiliyor. Benim işte şu tarihte bitirmem gereken bir süreç var. İşte yönetim de değil, yani şey, kanunsal bir değişiklik oldu. Bu kanunsal değişikliğe göre benim artık deployment'larda bir de bilmem bir şeyi almam gerekiyor. Bunu mutlaka eklemem gerekiyor diyor. Yani onları da hani normal planımızı bozmadan olabildiğince de düzgün bir şekilde yönetip planlamamızı alıp devam etmeye çalışıyoruz.
Süper. Peki bir de development ekibi var dedin. Bunlar ne yapıyor? Bunlar herhalde full stack insanlar.
Bunlar full stack insanlar. Ama senin hani full stack, işte developerlar, yani backend ile frontend'i ayırıyor musunuz dediğin noktada şöyle bir şey var. Biraz daha klasik yöntemle gidiyoruz. Bizim ön yüzlerimiz öyle uçan kaçan JavaScript'lere sahip değil. Yani bir yandan şey var. Evet, yani orta, yani o dünya çok stabil değil. Yani işte siz bugün ben yeni projeye başlıyorum, Angular'la başlıyorum ya da React'la başlıyorum diyene kadar onun yenisi çıkıyor. Hani ya yani ilk zaten böyle bir şoka girdiğimiz nokta şey oldu. Node.js kurulu sistemde. Node.js'i bir şey oldu ve güncellememiz gerekti. Versiyon 0.12'den 4.0'a geçtik. Yani hani bu nasıl bir versiyon değişimi? Hani ara abi bir çıkar, iki çıkar anlarız. Hani 0.12'deyiz, 4'e geçtik falan. Hani böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Yani kurumsal müşterilerle çalıştığımız için genelde hani ihtiyacımız olan şey böyle her şeyin en güncel, en işte bleeding edge noktasında olmaktan daha çok her şeyin stabil çalışması. Yani çünkü işte bankacılık, sigortacılık sektöründe çalışıyoruz örneğin ya da işte havacılık sektöründe çalışıyoruz. Bu müşteriye bir şey verdi, bir geliştirme yaptığın zaman bunun 5 yıl, 10 yıl aynı şekilde çalışmasını bekliyor. JavaScript dünyasında böyle bir şey mümkün olmuyor. Yani mümkün olmuyor değil. Tabii ki bunu sağlarsın, şey yaparsın da. Yani iki dünyanın gereksinimleri ya da sunmak istediği şeyler birbirinden farklı. Java dünyasında bunu zaten dil ve frameworkler kendileri native olarak destekleme arzusuyla yanıp tutuşurken işte JavaScript dünyasında abi ben değişiklik yaptım ne var sen de değiştir gibi bir bakış açısı var. O yüzden hani ön yüzde mümkün olduğunca böyle Angular, React, şu bu gibi uçan kaçan şeyler koymaktansa hani
jQuery.
Ya jQuery'ye bile girmeden abi standart sayfam ya. Gelsin, basayım, post gitsin, tekrar dönsün. Hani evet arada bir takım şeyleri düzeltmem, yani düzeltmem derken daha user friendly göstermem gerekiyorsa oralara jQuery sokayım ya da işte React sokayım ama React'ı hani öyle kocaman bir Flux mimarisiyle birlikte getirmeyeyim. Hı. Çünkü yani Facebook'un ihtiyacı oydu. Evet onu anlıyorum. Yani gayet hani kendi içerisinde data tek bir yerden akışını çözmüşler. Ama bizim bir sayfada baktığımızda 6 yerde birden gösterdiğimiz notification'ımız yok. Zaten bir yerde var. O bir yerdekini göstermek için de o kocaman mimariye gerek yok. Daha simple noktada tutabildiğimiz şeyler oluyor. Yani şeylere nasıl diyeyim? Yani dediğim gibi o kısmı olabildiğince simple tutmaya çalışıyoruz. Mevzu bu şekilde.
Peki orada kaç kişisiniz?
Yani bir o kadar insanla bir 7-8 kişi de orada var. Yani 7-8 kişi dememin yani böyle tam şeyi vermemenin de şeyi
şu. Değişiyorlar herhalde.
Yani hani evet yani takımlar şimdi bir dönem işte kalabalık oluyor. Yani kalabalık oluyor derken işte birkaç arkadaş ekleniyor. O sayı 10'a çıkıyor. Sonra işte birileri ayrılma kararı veriyor. Bir şeyler oluyor. O sayı azalıyor. Şimdi yaz dönemine yaklaşıyoruz. Olabildiğince fazla stajyer alıyoruz. Staj döneminde bu sayı böyle bir tavan yapıyor. Sonra stajdan sonra bir kısmı azalıyor. Bir kısmı zaten bizimle kalıyor stajyerlerimizin gibi bir sürecimiz oluyor. O yüzden 7-8. Ama yani bunun da yine böyle işte bir yarısı kadar bazı müşterilerimize sabit olarak çalışan arkadaşlar oluyor. Diğer kısımları da yani şey olarak söyleyeyim. Yani şirket İzmir'de kurduk. Şirketin büyümeye başladığı dönemde, daha doğrusu İstanbul'daki iş yoğunluğunun artmaya başladığı dönemde bir de İstanbul ofisi kurduk. İstanbul, yani şu anda İzmir'de kurulmuş bir şirket olarak bir de İstanbul ofisimiz var. Ve İstanbul'daki çalışan ekip arkadaşlar daha çok böyle ya full müşteriye giden arkadaşlar oluyor. Ya da işte az önce dediğim gibi hani dönemlik olarak müşteriye gidip gelen arkadaşlar oluyor. Ama İzmir'deki ekip daha çok böyle şey ofiste çalışan hani her sabah benim ofise gelen ve dönen arkadaşlar oluyor. Bunu da ya yani kabaca şöyle bir tanımımız var. İzmir ekibimiz bizim Ar-Ge ekibi. Yani İstanbul ekibi doğrudan müşteriye çalışan ya da işte yani İşte tanım olarak outsource diyebilirsin, tanım olarak uzun süreli danışmanlık, uzun süreli proje bazlı çalışma diyebilirsin. Hani daha çok müşteri odaklı çalışan arkadaşlar oluyor. İzmir'deki ekipse bizim aslında kendi geliştirmek istediğimiz altyapılarımız ya da işte bir takım teknolojilerin bu dünyada nasıl uygulanabileceğini deneme yanılma yaptığımız tamamen Ar-Ge işi yaptığımız ekipler oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. İşte bugünlerde mikroservis dünyası hani herkesin bir mikroservise geçme isteği var.
Sevdası var.
Ya istek sevda ya şey diyemiyorum yani, gerçekten hani herkes için mantıklı ve herkes buraya gelsin diyemiyorum. Çünkü bizdeki kararlar şey olarak verilmiyor. Evet, biz mikroservisi oturduk, inceledik. Bizim kuruma da çok güzel uyduğunu düşündük. O yüzden mikroservise geçiyoruz. Verimi şu kadar artıracak diye değil. Şu şekilde veriliyor. Abi Netflix mikroservis diye bir şey yapmış. Uçuyormuş adamlar. Hadi yarın biz de geçelim. Yani geçelim, yarın geçelim. Yani hemen geçelim. Yani akşam başta yarın mikroservise çevir altyapını gibi bir nokta var. Yani böyle bir bakış açısı var. O yüzden yani her, yani şimdi mikroservis dediğim şey de hani kafa olarak ecel bakman gereken, işte ürün odaklı bakman gereken, küçük parçalara ayırabilecek şekilde bakman gereken, aslında normal şu anda yaptığın o monolitik dünyadan üretim anlamında daha zor bir takım şeyler gerektiren bir nokta. Hani ama işte herkes bir geçelim istiyor. Yani şeyin örneğini vereceğim. İşte mikroservis kavramı ortaya çıkalı birkaç yıl oldu. Biz bir yaklaşık 2,5-3 sene kadar önce bir uygulamamızı kendi geliştirmiş, kendi şirket içi kullandığımız bir uygulamayı tamamen mikroservise geçirdik. Ve bunu mikroservise geçirmekteki amacımız bu dünya nasıl bir dünyaymış, mikroservise geçmek istediğimizde bizi neler bekliyor, hayatımızda neler oluyor ve bu koyduğumuz noktalar hani ne kompleksler barındırıyor anlamaktı. Bunu kendimiz deneyip anladıktan sonra sonraki süreçte müşterilerimiz mikroservise geçmek istediği zaman, buyurun abi, evet biz bunu daha önce bir tur yaptık, yani bir ürünümüzde yaptık, şu sorunları yaşadık, hayatımızda bunlar çözüldü, bunlar çözülmedi, bunlar daha kolay oldu, bunlar daha zor oldu diye daha somut çıktılarla anlatabilir duruma geldi.
Arge ekibi uğraşıyor değil mi bu tip
şeylerle? Evet, Arge ekibi uğraşıyor. Arge ekibi uğraşıyor bu tarz şeylerle. Güzel. O yüzden hani orada yaptığımız Arge'nin sonucunda böyle bir dönüşüm yaşamak isteyen firmalara daha somut çıktılar verebilir duruma geldik.
Bu ekip de Kanban çalışıyor o zaman yani. Hani bir takım problemler var ve geliyor önlerine, çözüyorlar.
Ya o ekibin şöyle aslında onu biraz daha böyle şey, Scrum gibi yönetiyoruz. Hmm. Yani daha planlı bir şekilde yönetiyoruz. Çünkü işte bir şeyin mikroservise dönüşümü işte bir haftada hadi dönüştürelim diye değil. Doğru. İşte atıyorum onun için 3 aylık, yani 3 aylık da demeyeyim yani, böyle bir grup kocaman bir backlog oluşuyor aslında. O backlog'u parçalaya parçalaya sprintlerle götürmek gibi bir şey tercih ediyoruz. Ama böyle Scrum'ı da tam böyle Scrum'ın her türlü şeyine yapalım, adımını yapalım gibi bir noktada yapmıyoruz. Yani biraz daha böyle şey, işe yarar noktaların peşindeyiz. Mesela sabah rutinleri, her sabah ayağa kalkıp 10 dakika ne yaptığımızı birbirimize anlatalım rutini. Evet, temelde şey var, hani ne yapıyorsun, ne noktadasın, nerede bloklandın. Ya bu hani birbirini tanımayan ya da iletişim problemi olan ekiplerde gerçekten güzel bir şeyken, abi biz zaten hani o Arge ekibi olarak 3 kişiyiz mesela. Aynı masanın etrafındayız. Yani sabah birlikteyiz, öğlen birlikteyiz, yemeğe birlikte çıkıyoruz. İşte ne bileyim, sigaraya birlikte iniyorsun, çıkıyorsun falan, yani böyle hani bir senaryo var. Şimdi böyle bir noktadayken yani akşam abi tamam o zaman bunu böyle yaparız dediğin adama ertesi sabah gelip abi bunu ne yaptın diye sormak çok, yani ne yaptın derken ya, burada ne durumdasın diye sormak çok anlamlı olmuyor.
Scrum'ı zaten birebir uygulaman gerekmiyor.
Tabii yani Scrum framework alıp kendi işimize yarayan noktaları alıp yürüttüğümüz bir süreç var. Yoksa hani tamamen şey hani bir ara denedik, yapalım dedik. Sabah ayağa kalktık.
Geri oturduk.
Abi zaten ne yaptığını biliyorsun. Şurada takılmıştım. Dün akşam zaten saat 4'te birlikte baktık. İşte bugün o baktığımız şeyi dün bir çözer gibi olduk ya, oradan bir deneyeceğim. Olmazsa tekrar bakarız diyorsun. Oturuyorsun. Niye kalktık, niye oturduk? Hani şey, hani sabah jimnastiği dersen evet mantıklı ama böyle iş yapma ritüeli dersen değil.
Şimdi orada aslında bu benim bir akışım vardı ama bayağı çok şey konuştuk. Karışık karışık oldu. Tekrar sorarsam kusura bakma. Dinleyiciler de umarım kusura bakmazlar. Şimdi şeyi çok merak ediyorum ben. Bu kadar insanı uzaktan, yakından hani yönetmek, ya da öyle sormayayım da şöyle sorayım. Uzaktan çalışmaya izin veriyor musunuz? Yani ben Konya'dayım. Çalışabiliyor muyum?
Bunu dönem dönem denediğimiz durumlar oldu. Hatta yani şu anda da mesela ekibimizde Eskişehir'de olup bizimle çalışan bir arkadaş var. Ama ne yazık ki şey yapamıyoruz. Yani yapamıyoruz derken bu bizim bir eksikliğimiz olabilir. İşte birlikte çalıştığımız arkadaşların bir eksikliği olabilir. Belki komple süreci yönetememiz olabilir. Hani bilmiyorum, yani bilmiyorum derken hani detayına indiği zaman bir şeyler çıkıyor. Ama temelde uzaktan çalışma kısmını çok becerebilmiş değiliz. Ya yani bu zamana kadar uzaktan çalışmaya denediğimiz noktalarda ya biz kendi iş yoğunluğumuza dalmışken işte uzaktaki bir adam, yani uzaktaki birisine şey demek, yani işte ya bak ben bunları planladım, senin için de bunları planladım, işte şu tarihte bitirmeni bekliyorum gibi yönetmeye çalışmak bizi zorlayıcı bir faktör oldu. Yani kendimiz tamamen kafa olarak herkesi distributed, herkesi uzaktan düşünmediğimiz için belki bunu yapamıyoruz. Belki bunu yapmak istediğim, yani belki bunu yapabildiğimiz noktalarda gerçekten problem yaşıyoruz, yapamıyoruz. Yani o yüzden şeyin bilmiyorum ama temelde hani uzaktan çalışmayı yapamıyoruz. Şey, hani uzaktan çalışmayı yapamıyoruz derken tabii hani İzmir ve İstanbul iki ayrı ofis var. O iki ayrı ofiste de bir takım insanlar var. Hani burada şeyi sağlayabiliyoruz işte. Hani birisinin, yani İzmir'de çalışan birisinin İki hafta gidip İstanbul'da çalışması ya da İstanbul'daki birisinin İzmir'de çalışması, iki ayrı ofisin birlikte iş yapmasını sağlayabiliyoruz. Ama buranın dışına çıkan birisiyle bir şeyler yapmaya çalıştığımızda, bir çıktı vermeye çalıştığımızda şeye yenik düşüyoruz. Dediğim gibi o, yani iletişim, yönetim veya bir takım uzaktalık, hani gözden uzak, gönülden uzak noktasına geliyor belki. Hani onu çok sağlıklı yürütebildiğimizi söyleyemem. Ya bunun yanında şey de var. Şimdi şirketin ilk yıllarında mesela uzaktan çalışma, evden çalışma, işte istediğin yerden çalışma gibi şeyler çok daha sıcak baktığımız noktalardı. Ama biraz Türk kültürüne yenik düştük. Belki şey olarak mesela şunu yaşadık. Bir arkadaş işte bir iki hafta kadar ofise gelmedi. Yani gelmedi derken şöyle, stajyer bir arkadaştı. Sonra işte geliyordu, gelmemeye başladı. Bir iki dürttük, böyle şey yapamadık hani. Herhalde dedik ki bir şey oldu, stajı bıraktı. Hani bir de öyle bir şey de var ya, işte birileri ertesi gün gelmeyebiliyor. Stajı bırakmış oldu. Soruyorsun, arıyorsun falan. Abi ben hani zorlanıyorum, git gel bir şeyler falan, stajı bıraktım diyor. Neyse. Herhalde bıraktı falan dedik. İki hafta geçti, arkadaş ofise geldi.
Ne olmuş?
Ya zaten hani öyle çok takmıyorsunuz diye ben de hani şey yapmadım dedi. Ya hani işte umursamadım dedi. Ya yani şimdi şey diyemiyorum, yani bu arkadaşın suçu demiyorum yani şey olarak. Dediğim gibi hani bu karşılıklı olan bir şey. Benim de yani oradaki yönetimsel olarak bir takım şeyleri düzgün ifade edememişim demek ki. O arkadaş da hani bir takım şeyleri öyle algılamış diyorum. Ama ya abi iki hafta boyunca gelmiyorsan hani bir haber edersin. Ne bileyim, bir ben işte bu ara evden çalışacağım dersin. Bir şey yaparsın, hani bunu bekliyor insan. Bu olmuyor. Ya da mesela şey var işte bu Türk kültürüyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte abi tamam, sen bugün evden çalış dediğinde ya da işte sen bugün hani işte ben bir yere gideceğim, önümüzdeki bir ay oradan çalışacağım dediğinde abi verim düşüyor. Ya da işte şey oluyor. Yani normalde işte günde yani böyle yoğun bir şekilde çalışırken, bir şeyler yaparken aman şimdi gideyim ne bileyim işte deniz kenarındaysa bir tur denize gireyim geleyim sonra çalışırım diyor. Ama bir şeyler çıkıyor, çalışmıyor gibi senaryolar olabiliyor. Ya da belki bu bizim yaşadığımız bir hissiyat şey olarak. Yani dediğim gibi bunu çok düzgün oturtmuş, düzgün yöneten firmalar var. Yani biz şey olarak o uzaktan sonuçta çalışma şey yapma
beceremedik diyorsunuz.
Çok beceremedik. Anladım. O yüzden onu park ettik.
Anladım. Yani evet, Türkiye'de biraz zor olabiliyor. Bakalım yani başka şirketlerle konuşacağız.
Bir de şey de var. Bir de şöyle bir nokta da var. Hani doğrudan bir ürün şirketi değiliz. Yani ortada tek bir ürün, hani her hafta yapılması gereken şeyler, yani herkesin ortak bir noktada, mesela sizde muhtemelen bu çok daha rahattır. Çünkü o backlog dediğin şey herkes için var. İşte o iş tanımları herkes için var. Bunu çok daha rahat bir şekilde yönetebilirsin belki. Ama bizde zaten projeler parça parça olduğu, hani müşteri bazlı projeler ayrı, Ar-Ge projeleri ayrı, bir takım projeler ayrı olduğu için herkes aynı anda aynı şeye odaklanmıyor. Bu da doğrudan bir bunu etkileyen bir nokta olabiliyor bizim için.
Anladım. Tabii bu aslında bu kadar uzun beklemiyordum bu sorunun cevabını. Biraz uzun oldu. Seninle sohbet etmek çok güzel ama biraz hızlanmamız gerekecek ne yazık ki. O yüzden şeyi sormak istiyorum. Bunu atladım ben. Şimdi siz, ben seni tanıyorum. Sen teknik olarak kod kalitesine ve teste dikkat eden bir adamsın. Ama şimdi patron oldun tırnak içinde.
Yok ya, hani işveren o oldun. Hani patron işveren değil. Yani şey, yani bir iş yapıyoruz.
Biraz
yani
oradan çekildin.
Şey kısmı var. Ha, evet.
Biraz oradan çekildin ama sonuçta etrafındaki insanlar o kültürde insanlar oluyordur. Bu nasıl ilerliyor? Yani tez yazıyor musunuz? Kod review'lar nasıl? Bu süreç nasıl işliyor? Ondan biraz bahseder misin?
Abi burada direkt ortadan ikiye kırabiliyorum dünyayı.
Evet,
hani ya yani şey, o Ar-Ge işleri ve diğer işler diyorum ya.
Aynen. Şimdi, kısa ikisinden bahsedersen.
Tabii çok kısaca bahsedeyim. Ar-Ge işlerinde yani kendi yaptığımız, kendi ürünlerimiz, kendi projelerimiz ya da şey noktalarda hani iyi olması gereken nokta, yani iyi olması derken hani
kaliteli.
Kaliteli olması gereken, yani müşterinin kalite beklediği ve buna izin verdiği noktalarda doğrudan olabildiğince fazla unit testimizi yazalım, şeyimizi yapalım, o code review süreçlerini hiç aksatmayalım, coverage takip edelim, işte UI testi yapalım, yük testi yapalım gibi senaryolar her zaman hayatımızda var. Bu arada hani code review her koşulda hayatımızda var. Yani müşteriye iş yapsak da her zaman bir code review sürecinden geçiyoruz. İşte feature branching, git flow gibi süreçler uygulayıp her zaman yapılan işin başka birisinin daha üzerinden geçirmesi üzerine bir çalışmamız oluyor. Ama işin bir de müşteri tarafı var. Yani müşteriye şey dediğin zaman, bak ben bu işi normal zamanda yaparsam 3 hafta sürer. Üzerine bir de unit testing yaparsam hani %30'dan kabaca şey koyarsak 4 hafta sürer dediğinde niye yapıyorsun noktasına gelebiliyor. Veya işte yani o kalite kaygısı olmayan, yani çalışsın yeter diyen birisi olabiliyor karşında. Hani bunlarla olabildiğince fazla savaş veriyoruz. Yani mutlaka abi bak bunu böyle yapalım, bu böyle olsun, bunlar hayatımızda böyle böyle avantajları var diye bunları anlatıyoruz. Ama iş tanımlı olarak bunlar değişebiliyor.
Anladım. Yani herhalde bu Atlassian takımında buna pek dikkat edilmiyor. Çünkü müşteriyle alakalı bir durum olduğu
ya
için.
Ya sadece Atlassian takımı değil. Yani Atlassian takımında yani buna, yani aslında Atlassian takımında biraz daha farklı bir dünya var. Atlassian takımında yaptığın her iş production'da olduğu için hani doğrudan birilerinin sürecini, bir şeylerini yaptığı için çok daha kontrollü gitmen, çok daha şey olması gerekiyor. Ama işte bir proje geliştirme esnasında yani müşteri şey diyebiliyor, yani bu benim umurumda değil diyebiliyor. Buna rağmen biz hala kritik gördüğümüz noktalarda doğrudan o test süreçlerini aksatmıyoruz. Sadece yüzdesel olarak daha düşük oluyor.
Anladım, süper. Ve gene şeyi sormak istiyorum. Aslında bu konuyla da biraz alakalı. Şimdi şeyi nasıl yönetiyorsunuz? Çok biraz kelime cümle aralarında bahsettin ama tam olarak birazcık açıklamak gerekirse. Teknik destek, maintenance, işte bug fix, bu tip şeyler nasıl oluyor? Yani biri bundan sorumlu mu? Yoksa dönüyor mu?
Herkes bundan sorumlu. Hmm. Yani biri diye bir şey yok. Yani tabii şey var. Hani yaptığın ve hayatını sürdürdüğün, bakım desteği verdiğin projelerin hani o bir bakım destek süresi var. Hani bunun için bir karşılıklı bir anlaşma oluyor ve o anlaşma olmazsa yani zaten o bakımı bırakıyorsun bir noktada. Ama yani mesela yaptığımız yazılım projelerinde hani bir yıl boyunca bug fix'ini yaparız diyoruz. Yani gerçekten kapsamda anlaştığımız, senin istediğin business logic düzgün olacak noktalarda ortada bizden kaynaklı bir bug varsa hani aman işte biz seninle bakım anlaşması yapmadık bilmem bir şey 3 ay geçmiş üzerinden el sıkıştık bitti diye bir kavram yok.
Aslında öyle demek
istemedim. Bunu yapıyoruz.
Aslında şöyle sormak istedim. Yani bir developer'ın feature geliştirirken gelen bir bug'ı kalkıp yapması mı, yoksa teknikten sorumlu, bug'dan sorumlu bir adam var, o mu bakıyor? Yani oradaki yani süreç nasıl işliyor?
Şöyle
aslında?
Yani doğrudan hani ayrıca bir bug fix ekibi ya da ayrıca bir bakım ekibi diye bir şey yok. Yani developer bakıyor buna. Ama şöyle bir şey, bunlar zaten sayıca daha düşük şeyler hayatımızda. Yani evet, bir şeyin production sistemi patladı ve hani o anda müdahale etmezsek hani müşteri kaybediyoruz işte ya da bir şey yanıyor noktasındaysa abi kim o anda uygun müdahale edebilecek durumdaysa buna bakıyoruz. Bunun bir şeyi yok. Ama diğer türlü ya işte bir bug var, ortada bir şey çıkıyor. Yani sistemde hani 1000 kullanıcı var, 3 tanesini etkiliyor. Yani bunu planlayabiliriz. Bugün değil, şu gün yapalım. Planlı bir şekilde yapalım. Çünkü girdileri çıktıları belli, test case'leri belli. Bununla birlikte yapalım diye yönetmeye çalıştığımız çokça noktada oluyor. Yani ortaya çıkan bug'ın aslında biraz kritikliğiyle alakalı bir şey. Ama yani şeyi de söyleyeyim. Mesela kendi geliştirdiğimiz ürünlerde, kendi kullandığımız veya müşterilerde olan ürünlerde mesela şey kullanıyoruz. Sentry diye bir ürün var. Doğrudan hani runtime'daki oluşan exception'ları yakalayıp raporlayan bir şey. Yani Slack odalarına şey basıyor, alarm basıyor. Bir şey çatladı, bir şey patladı şeklinde. O bir alarm olduğunda şey konusunda tetikleniyoruz doğrudan. O product'la alakalı arkadaş bir tur buna bakıyor. Kritikliğine bakıyor. Ha, tamam diyor, ben bununla alakalı bir task açıyorum. Hani backlog'u dolduruyorum. Bir tane bug fix gerekiyor ya da yeni bir şey eklememiz gerekiyor diye açıyor. Planlayıp devam ediyoruz.
Anladım, süper. Peki bu şey konuları, şirket konularını biraz uzaklaşalım istiyorsan şeye geçelim. İki tane şey soracağım arka arkaya. Bir tanesi sen zaten LKDD'de falan varsın. Aslında bu soru sana biraz saçma gelecek ama herkese sormakla ben artık bu soruyu kendime yüküm bildim. Open source'a nasıl bakıyorsunuz? Yani kaynakları destek oluyor musunuz, kullanıyor musunuz? Kod gemisi olarak, kişisel olarak sormuyorum.
Kod gemisi olarak şöyle, zaten sıkı bir işte open source free software takipçisi, yani firma olarak da takipçisi ve şeycisiyiz. Yani mesela LKD'nin düzenlediği bir takım etkinliklere doğrudan katılımcı olarak, yani şirketten birilerinin katılmasını, buna bir şeyler sunmasını doğrudan promote ediyoruz.
Çok güzel.
Yani kendi geliştirdiğimiz ve kodunu açtığımız ve işte açık kaynak lisanslarıyla lisansladığımız projeler var. Yani GitHub'da bulunan doğrudan hani bizim tarafımızdan geliştirdiğimiz şirket olarak geliştirdiğimiz projeler var. Şey noktası var. Yani insanların bu tarz şeylere girmesine oldukça destek veriyoruz. Ama işte asıl idealimiz olan böyle haftada 4 gün çalışalım, bir günü bu arkadaşlara bırakalım, bununla alakalı bir şeyler geliştirsin kısmını doğrudan uygulayabildiğimiz bir senaryo yok. Sadece işte o Ar-Ge ekibi dediğimiz ekip bir kısım ortak çalıştığımız kütüphaneleri çıkartıp bununla alakalı bir open source kütüphaneler üretmeye çalışıyoruz. Hatta şey olarak söyleyeyim, işte Spring Framework üzerine kurulu bir framework inşa etmeyi, yani framework değil de yani aslında bir framework inşa etmeye çalışıyoruz. Bu framework'ü de doğrudan open source olarak planlıyoruz. Yani etrafında bir community olacak, bir takım işte birilerinin dahil olabileceği şeyler yapıyoruz. Hatta geçen hafta sonu özgür yazılım günleri vardı. Hı hı. O framework'in içerisindeki parçalardan bir tanesini doğrudan bu özgür yazılım günlerinde sunduk. Kaynak kodu ve projenin kendisi de doğrudan GitHub hesabımızda bulunuyor.
Zaten sizin özgür yazılımında galiba kullanıcı kaydı konuşmacı kaydı aldığı sistemi de siz yazmıştınız değil mi?
Ha, evet. Linux Kullanıcı Derneği'nin çalıştığı projeyi yani Call for Paper uygulamasını temelde hani bizim yazdığımız, bizim geliştirdiğimiz bir uygulamaydı.
O da open source galiba.
Evet, tabii ki o hani GitHub'da olan. Ha, bir de sadece geliştirmenin yanında ürün öylesi olarak da mümkün olduğunca böyle tool'lar kullanmaya çalışıyoruz. Yani mesela işte bir veri tabanı tercih edeceğimiz zaman Oracle'ın üzerini çizip doğrudan PostgreSQL kullanabiliyoruz. Ya da işte 2-3 tane farklı ürün arasında hani özgür yazılım olan hangisiyse onunla birlikte devam ediyoruz.
Çok güzel. Sizin gibi şirketler artıyor ama yani eskiden belki öyleydi ama bu da başka bir podcast konusu olabilir. Şimdi şeyi merak ettim bir de zaten dedin aslında da bizim yanımızda çalışan developerlar bu etkinliklere gönderiyoruz, sunum yapmalarını istiyoruz falan. Bunun yanında o insanların motivasyonu nasıl yüksek tutuyorsunuz? Yani zaten side projekler falan yapıyorlar. Bunun dışında ben bazen seni kişisel olarak tanıdığım için biliyorum dışarı falan çıkıyorsunuz. Kendin dedin zaten küçük bir ekip biz Ar-Ge tarafında. Ama bunların dışında yani insanları bir çalışan, bir işveren olarak onların morallerini, mühendisleri nasıl...
Ya sadece Ar-Ge tarafı olarak değil, tüm şirket olarak yani
işte. Ama ben yazılımcı özelinde soruyorum.
Yazılımcı özelinde. Yani çünkü yani şeyi söyleyebilirim. Biz zaten hani sayıca böyle 20 civarı bir şirketiz. bu şirketin %80'i yazılımcı, yani yazılımcı veya işte DevOps'çu, Atlasyancı dediğimiz arkadaşlar. Yani görevi sadece böyle işte ne bileyim sadece idari işler olan ya da sadece satış pazarlama olan insan sayısı zaten hani böyle çok fazla değil. Dediğim gibi o sayıca düşük durumdayız o tarafta. Yani şirket etkinliklerimiz var. Yani ayda bir düzenli bir yerlerde toplanıp şey yapıyoruz. İşte ekipteki birilerinin doğum günü olunca zaten hep birlikte bir araya toplanıp onun doğum gününü kutlayalım gibi bir senaryo olabiliyor. Yani şey var bunun dışında. Son 2 aydır başladığımız tech talks yapıyoruz aslında şirket içi. Evet. İşte ekip içerisindeki birileri kendi bildikleri bir konu hakkında gelip bize sunum yapıyor. Mesela işte az önce şeyden bahsettim ya, ön yüzcü tanımında frontendçi kimse yok diye. Ama ekipteki arkadaşlardan bir tanesi doğrudan kendisi Angular'da yazıyor ve hani bunu müşterilere yazıp kullanıyordu. Tüm ekibe Angular anlattı. O anda böyle hani ön yüzde o dünyayı kullanmayan arkadaşların hani ufkunu açmak için doğrudan yaptığımız bir şey var. Ekipteki herkese yani motivasyon olarak ya da böyle işte şey olarak yani mesela Kindle veriyoruz herkese. Kindle vermenin yanında işte şey online olarak yani Kindle'ı alıp kullanmak istediği bir takım kitapları aldığımız, düzenli olarak aldığımız bir senaryo var. İşte şirket içi bir dijital kütüphanemiz var. Hani çok böyle güzel. Artık duvarlara kitap yığmıyoruz da Kalibre Web üzerinden sunduğumuz bir şey var. Kütüphanemiz var. İşte hem DevOps odaklı hem doğrudan Java Spring odaklı kitaplar oluyor. Etkinliklere doğrudan katılma için şey yapıyoruz. Hani hem zaman ayırıyoruz hem işte masraf karşılıyoruz. Mesela işte bu sene ekip olarak şeye katıldık. Yani ekibin bir kısmı olarak tabii 20 kişi hurra gidemiyoruz ama hani kısmen olabildiği kadarıyla işte Java Day'e katıldık. Özgür Yazılım Günlerine katıldık. Spring One'a katıldık. Şeyde Akademik Bilişim Linux Kış Kampı'nda eğitmen olarak katıldık. Yani 4 kişilik bir eğitmen ekip olarak gittik mesela oraya. Ve hani bunun gibi çeşitli etkinliklerde hani birisi konuşmacı, katılımcı olmak istediği zaman elimizden geleni sağlıyoruz.
Evet, çok güzel cevaplar bunlar Zafer. Benim zaten çok hoşuma gitti. Yani tabii herkes bunu yapamıyor. Şirkette yapmak zorunda değil ama vakit buldukça aslında çalışanlarını yönlendirmeliler bence. Benim aslında şöyle bir şey daha merak ediyorum. O kadar çok şey anlattın ki bir şey var. Son sorulardan biri bu. Bu adamlar birçok şey yapıyorlar. Kitap okuyorlar, sunumlar yapıyorlar, bir yerlere gidip geliyorlar, iş yapıyorlar. Peki fazla mesai oluyor mu? Oluyorsa yönetiyor musunuz?
Ya fazla mesai şöyle yani temelde fikir olarak fazla mesaiye böyle hani elleri açıp no diyoruz yani. Hani.
Ama fazla mesaiden kasıt ne mesela? Yani bizim meslekte biliyorsun eve gidip çalışmak da mı fazla mesai?
Ya eve gidip çalışma değil. Yani birisinin saat gece 11'e kadar çalışmasını beklemek. Ya da işte normalde adam akşam 6'da çıkması gerekirken 6'da değil sen gece işte 8'de çıkacaksın. 10'da 11'de çıkacaksın senaryosu. Hani fazla mesai tanım olarak şey hani devletin tanımına göre haftada 45 saati geçtiğin ilk saat fazla mesaiye girmiş oluyorsun. Ya fazla mesai noktasında şöyle algı olarak yani algı ve yapmak istediğimiz olarak fazla mesai asla hani hayatımızda olmasın diyoruz. Ama burada 3 tane farklı nokta var. Birinci nokta şu. Mesela Arge ekibindeki arkadaşlar, o hani İzmir'de olan arkadaşlar, proje bazlı ya da hani o anda çözmek istediği konuyla alakalı, yani hani tam böyle bir problemin ortasında harıl harıl girişmişken işte akşam 6 oldu, hadi ben kontağı kapatıyorum gidiyorum noktasında olamayabiliyor. Kendi kendine oluşan biri fazla mesai durumu.
Ama o her gün olmuyor ya. Yani.
Her gün olmuyor. Zaten şeyle dengeliyor bu arkadaş. İşte mesela bu akşam 8'e 9'a kadar çalıştı. Ertesi gün 5'te çıkıyor. Falan okay, gibi hani dengeliyor. Hani kendisi biraz daha kendi kendilerine dengeledikleri bir durum oluyor. Şey Atlas'ın ekibi doğrudan hani müşterilerde çalışan Jira, Bamboo, Bitbucket ürünleri dedik ya bu ürünleri yönettiği için Bu ürünler üzerinde yaptığımız bazı operasyonlar gece vaktinde olabiliyor. İşte hani gün içerisinde Jira'yı 2 saat kapattım, güncelleme yaptım, geri açtım gibi bir senaryo olmuyor. Planlı gece çalışması olabiliyor. Yani planlı olması burada bizim için önemli bir nokta. Hani o mesai, fazla mesai dediğimiz nokta oluyor ama bunun doğrudan hani planlı, arkadaşım bu saatte, bugün bu saatte çalışma gerekiyor, uygun mu noktasında oluyoruz. Hani bu böyle yapan arkadaşlar da yani genelde şeyle yapıyoruz. Yani akşam mesela gece saat işte 10'da 11'de çalışma yapan birisini ertesi sabah 9'da iş yerinde olacaksın. Hani saat 9'u 5 geçti neredesin gibi bir senaryo olmuyor. Yani hani öğleden sonra gel ya da ne bileyim işte bugün gelme abi zaten dinle şey çok yoruldun bu aralar gibi senaryolar olabiliyor. Bir de hani bu doğrudan müşteride çalışan arkadaşlar var. Yani müşteride çalışan arkadaşlar tanım olarak outsource olduğu için müşterinin planlamasına bizim karışma şansımız olmuyor. Yani evet müşteri şu tarihte şu saatte çalışılacak diyorsa sözleşmesel olarak zaten hani o çalışmayı karşılamak üzerinde oluyoruz. Ama karşı tarafla her zaman şeyin kavgasını veriyoruz. Ya hani bak bu kadar yapmayalım. Fazla mesai zaten verimi öldüren bir şey. Sen hani insanları yani sen derken işte insanları böyle fazladan her hafta fazladan 5'er 10'ar saat çalıştırınca ikinci üçüncü haftanın sonunda insanlar zaten hani bitse de gitsek moduna geliyor. Bir şeyler daha da sarkmaya başlıyor gibi gibi. Yani olabildiğince bunu şey yönetmeye çalışıyoruz. Ya fazla mesai ücreti verdiğimiz yani o mesela şey outsource çalışan ve hani şey olan noktalarda fazla mesai ücretlendirdiğimiz noktalar oluyor. Dediğim gibi işte bazı arkadaşlar da hani bunun işte tamam ben fazla mesai yaptım ama iki günde fazladan izin kullandım gibi senaryolar oluyor. Yani hemen hemen her yani hemen hemen değil de herkesin fazla mesai yaptıktan sonra hani ya hani ben zaten hayatımda böyle bir sürü şey var. Bir de üzerine fazla mesai yapıyorum. Bir de karşılığını alamıyorum noktası olmuyor. İnsanlara bunun karşılığını doğrudan veriyoruz.
Anladım, süper. Gelelim son soruya. Şimdi ben bu podcast'i dinledim ve iş arıyorum ya da iş değiştirmek istiyorum. Zaten demin de şey dedin, staj zamanı geliyor. Kol gemisinde çalışmak için nasıl bir şeyde yeteneklerimiz neler olmalı? Nasıl bir insan olmalıyız? Biraz bunlardan bahseder misin?
Ya bu seneki staj dönemi için şeyi söyleyeyim. Staj dönemini kapattık. Genel olarak ya şöyle bir
gelecek
şey.
Gelecek için de konuşabiliriz yani.
Tabii. Yani bu zaten sürekli olan bir şey. Yani kış döneminde uzun dönem stajı olan arkadaşlar da oluyor mesela. Şey de oluyor. Ya bu hani bizimle çalışmak için senaryosunda işte bir böyle yeni mezun stajyer var. Bir de böyle işte tecrübeli arkadaşlar var. Ya şeyi çok sorguluyoruz. Onu doğrudan söyleyeyim. İşte bir şeyi yazdın çalışıyor. Burası ne diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Hani bunu çok sorguluyoruz. Ve hani şey böyle. Hani bir şey yazdın. Evet ezberci. O biraz eğitim sisteminden gelen bir şey. İşte hani özellikle az önce şey dedim ya. CV'sinde çok iyi Java olan şeyler. Ya çok net mesela sorduğum sorulardan bir tanesi. İşte Spring Framework'te Dependency Injection diye bir şeyden bahsediliyor. Bu ne diyorsun? Vallahi kullanıyoruz ama yani biz de bilmiyoruz anlamı. Ya da işte orada bir tane işte annotation var. Bu annotation niye buraya yazdın? Neden burada yaptın diye sorduğumuz zaman yani en azından hani tamam detayını bilmeyebilir, şey olmayabilir ama onun orada ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Yani yazdığı kodu savunabilmesi gerekiyor yazan kişinin. Yani onun dışında hani şey kısmında söyleyeyim o staj veya şey kısmında yani ben çok çalışmak istiyorum diyor arkadaşlar. Evet çok çalışmak istiyorsun. Tamam işte ufak bir böyle şey gönderiyoruz. Projemsi ödev gönderiyoruz. O çok çalışmak isteyen arkadaş ölü taklidi yapmaya başlıyor. Mesela diyoruz ne oldu hani çok çalışmak istiyorsun. Ya işte yani şey de mesela kabul. Ben sizin projeye başladım. Şuralarda takıldım. Buralara geldim. Burayı böyle yaptım. Burası böyle oldu dese mesela daha kabul edilebilir bir şey. Ama o da yok ama hala bizimle çalışmak istiyor gibi bir senaryo oluyor. Biraz daha böyle yani oturup ilgilenmesi, bir şeyler yapması, ortaya bir şeyler yani denemiş olması gerekiyor. Yani o eli kirletmiş olması gerekiyor. Yani daha tecrübeli arkadaşlarda da zaten hani o tecrübe oluyor ama yani yine hala tecrübeli insanlarda da şey noktasında oluyoruz. Yani işte X yıldır bir iş yapıyor. Evet bu işi yapıyor ama en ufak bir soruda detayını bilmiyor noktasında oluyor. Yani o kadar yıldır o işi yapıyorsan onun artık neden öyle olduğunu öğrenmiş olmasını bekliyoruz insanların.
Anladım. Peki bizi bu dinleyenler umarım bu konuda. Zaten bu anlattıkların çoğu sizin özelinizde
değil. Tabii bizim özelimizde olan bizim özelimizde olan bir şey değil yani. Aslında olması hemen hemen her şirketin olan beklentisi bu. Hani bunu fazla sorgulayan ve az sorgulayan şirketler. Evet. Biz fazla sorgulayanlardan birisiyiz.
Doğru da yapıyorsunuz bence zaten. Vallahi genel olarak kod gemisi ve senin hakkında soracaklarım benim bu kadar. Senin böyle özel söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Yani hani ekstra bir soru daha olsaydı şöyle güzel olurdu diyebilirsin. Demeyebilirsin.
Çalışmadığım yerden geldin. Ben genel olarak hani teşekkür ederim. Hani keyifli bir sohbet oldu. Umarım hani dinleyenler de memnun kalır bu sohbetten. Umarım hani dinleyenlere böyle bir şeyler katabilmişizdir diyebilirim.
Bence katmışızdır. Bayağı bir şey konuştuk. Sen de beni kırmadın. Çağırdım an çat diye geldin. Hadi ben İzmir'desin uzaktan yaparız dedim. Şimdi karşımdasın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ve sana son bir soru sormak istiyorum. Meraktan bu da. Bunu her konuğuma yapacağım. Bu random kafama gelen şu an bir soru.
Peki.
Senin Vim'ci olduğunu biliyorum. Hı hı. Vim kullanmayı çok seviyorsun ama gene de soracağım. Nefret ettiğin, nefret değil de sevmediğin yani kullanmak istemediğin text editörü var mı?
Kullanmak istemediğim.
Evet.
Abi, yani
sevdiğini biliyoruz zaten.
Tamam yani Vim kullanıyorum. Vimci olduğum için direkt Emacs demem gerekiyor. Abi,
onu
o kadar
bilemem.
O kadar bilemem. Çok kontrol tuşuna basılmaz. İnsanın serçe parmağı o kadar ağrıtılmaz diyorum.
Tamam Emacs'e de karşımıza aldık.
Şöyle aslında hani Vim Emacs kavgası falan değil de şey editörlerin grafik arayüzlü editörlerin Vim'le kıyasladığımda verim anlamında çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bir yere gitmek istediğin zaman işte mouse'la gidip oraya tıkla ya da işte bilmem bir şey yap. Hani o biraz zorlayan bir nokta oluyor. Ama burada şöyle bir handikap da var. Yaklaşık 12-13 yıldır Vim kullanıyorum. Hani keybindinglerin tamamını şu anda söyleyebilirim. O noktadayım. Şimdi böyle bir şeyden hani bu kadar çok kullandığım, uğraştığım bir editörden başka bir şeye geçince zaten ben aslında en ufak bir klavye kısa yolunu bilmiyorum. Bunu bilmediğim için zaten o kullanma bir bariyer oluyor. Yoksa hani şey de gördüm yani işte böyle atıyorum TextMate'le ya da Atom'la, Sublime'le dünyaları yapan insanlar da gördüm. Hatta şey diyorum yani neye bastın abi?
Evet yani bu şey değil zaten siyah beyaz değil. Bu kişisel bir soru tamamen bu seninle. Ve seninle alakalı bu başka hiçbir şeyle alakalı değil. Yani, ben Vim'le Sublime'ı karşılaştırmıyoruz katıya.
Şeyde çalıştığımda işte terminalde çalıştığımda işte bir highlighting'i olmayan bir editör kullanmak istemiyorum genelde. Örneğin mesela etrafında ya Vim açıyorsun bir şey bile yazamıyorsun. Nano açsana diyen arkadaşlar çok oluyor. Açıyorum da yani bembeyaz yazı hani bir şey anlaşılmıyor noktası oluyor. Ya GUI tarafında da hani yani olabildiğince lightweight olması aslında benim işimi görüyor. Çünkü hani zaten ufak tefek bir şeyler yazıyor oluyorum. Kapsamlı çalışacaksam zaten işte Java gibi bir şeyde çalışacaksam kocaman IDE'lerimiz var. Onlar hayat kurtarıyor. Dilin yapısı olarak. Senaryo bu şekilde.
Tamam Zafer çok teşekkür ederim.
Ben benim de çok teşekkür ederim.
Artık. Sürpriz sorumu da sordum rahatladım. Paraşütle üretim bandı tekniği sonuna geldik. Ben Ender Ahmet Yurt. Umarım sizi sıkmamışızdır. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Paraşütle üretim bandının bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlere üretimbandlipodcast.com, Spotify, iTunes ve diğer podcast uygulamalarına ulaşabilir. Bizimle yine sitemizden ya da Twitter hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Gitmeden önce size Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Girişimci Muhabbeti Sami Can Barış ve Tuna tarafından sunulan haftalık teknoloji, girişimcilik ve güncel konular hakkında muhabbet ettikleri bir podcast. Girişimcilik ve teknolojinin bugün ve yarını konusunda yayınlanan bir diğer haftalık podcast ise Arman ve Koray'ın sunduğu Yollarda TV. Yayınlarına aynı zamanda YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bir diğer podcast ise Serbest Oyun İmalatı. Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep Borç'un evde geliştirdikleri yeni oyunları Anytown, Garage Sale Monsters üzerinden Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmeyi her yönüyle masaya yatırıyorlar. İyi dinlemeler.